Ayrım 8. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 130. Okul günlüğü 1. O gün okulun ilk günüydü. Doğal olarak çok heyecanlıydım. 30 yıl sonra yeniden öğrenciliğe dönmenin heyecanı. Arada yurt içinde, yurt dışında mesleki kurslar filan oldu tabii. Sıralara oturduğumuz. Ama bu başka. O gün resmen ve fiilen üniversite öğrencisi olarak okul sıralarına geri döndüm. 1969'da başlayan öğrencilik serüvenime kaldığım yerden devam ediyordum. 1969. Demek ki tam 36 yıl olmuş. O yıl üniversite giriş sınavları için başvurduğumda derdim bir yüksekokul diploması daha almak değildi. Bir yıl önce Türkiye'nin kurulmuş ilk üniversitesini bitirerek mezun olmuştum. Mezun olduğum okulun adını bilenler biliyor ama ben kuruluştaki adını söyleyeyim önce. Mühendishane-i Bahri Hümayun. Türkçesi İmparatorluk Deniz Mühendishanesi. Macar asıllı Fransız Baron de Tott'la Cezayirli Hasan Efendi tarafından 1773'te Kasımpaşa'da açılan okul, sonradan eğitimini Heybeliada'da devam etti. Adı Deniz Harp Okulu oldu. Aynı okulun içinden çıkan Mühendishane-i Berri Himayun'un, İmparatorluk Kara Mühendishanesi'nin bugünkü adı ise İstanbul Teknik Üniversitesi. Haydi mezun olmakla onur duyduğum okulumla biraz daha övünmeme izin veriniz. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Türkiye'de Türkçenin öğrenim dili olarak kullanılmaya başlandığı ilk eğitim kurumudur aynı zamanda. Deniz Harp Okulu ayrıca batılı uzmanlardan yararlanılan ilk okul olarak da eğitimde batılılaşma ve modernleşme hareketinin başlangıç noktası sayılır. Cumhuriyet'in 10 cumhurbaşkanından biri de okulumun mezunlarındandır. Türkçenin en büyük iki şairi Nazım Hikmet ve Necip Fazıl ise yarım bırakanlardan. Nokta. Gelelim önceki gün yeniden döndüğüm okula. Mühendishanenin ilk üniversite olarak kabulüne hemen itiraz edenler olduğunu tahmin edebiliyorum. İstanbul Üniversitesi'nin tarihinin fetihle ve medreselerle başlatılarak 552 yıllık bir maziyle anıldığını biliyoruz. Ancak önemli bir kesim de üniversiteyi 1845'te kurulan Darül Funun'la başlatıyor. Hatta 1933'teki Cumhuriyet kimliğiyle. Şahsen hiçbirine itirazım olmaz. Eğer kuruluşu 552 yıl öncesinde götürülüyor ise, o zaman derim ki yıllar sonra Türkiye'nin en köklü üniversitesine yeniden dönüş yaptım. Orası benim de okulumdur. Evet, 1969'da üniversite sınavlarına bir yüksekokul diploması daha almak için değil, özellikle hukuk fakültesine girebilmek için başvurdum. Özel bir nedeni vardı elbette. Uzun hikaye, boş verin. Kazandım da. Ama hayat işte. İş, güç, devamsızlıklar. Son çıkarılan öğrenci affı ve yıllar sonra yeniden 5 numaralı amfide ilk ders. Okulun ilk günlerini, üniversite hayatını ve öğrencilik heyecanlarını bir gazeteci olarak değil, gerçek bir öğrenci olarak içeriden, izlenimleriyle paylaşmak isterim. Sabah saat 9'daki ilk dersi kaçırdım. Çünkü ders kitaplarını almak için okulun Laleli girişine yakın dar sokaklardaki Filiz Kitabevi'ne uğramak zorundaydım. Kitabevinde beni bir sürpriz bekliyordu. Listesini verdiğim kitapları getiren gözlüklü, kır saçlı kitabevi sahibine adını ve kaç yıldır orada çalıştığını sordum. Yüzü yabancı gelmedi çünkü. İsmet Bey, o İsmet ağabeydi işte. 40 yıldır hiç iş değiştirmeden hukuk öğrencilerine okuyacakları kitapları ezbere veren adam oydu. Sınıfınız ve tek çift olduğunuzu söylemeniz yeterliydi. Şimdilik 3 dersin kitabı vardı elinde. Hepsi 78 TL'ye tuttu. Sonra yine uğrayacaktım Filiz'e. Zaman tünelinde yolculuk başlamıştı. Koşarak üniversiteye gittim. Fakülteye Beyazıt Kulesi'nin yanındaki tarihi taş binanın içinden girebilirdik eskiden. Orayı kapatmışlar. Arkadan dolaşarak yan kapıdan girdim hukuk koridorlarına. Yine o hoş rutubet kokusu. Yine o loş karanlık. Hiç değişmemiş. İçimde tuhaf duygular. Amfinin kapısında bir kız öğrenci ile erkek arkadaşı basamaklarda oturmuş sohbet ediyordu. "Girmeyin, hoca geç kalanlara kızıyor," dediler çok ciddi. Sınıf arkadaşlarımmış. İyi öyleyse ben de ikinci derse kadar gider, öğrenci kimliğimi alırım dedim. "Kalem ne tarafta?" diye sordum. "Kalem?" Kısa bir duraksamadan sonra öğrenci işlerini yerini tarif ettiler. Kalemde nostaljiyi kıl payı kaçırmışım. 40 yıllık öğrenci dostu Seyhan Bey daha yeni emekli olmuş. Saat 10'u bulmuştu. 5 nolu amfiye döndüm. Zil çaldı. Ders başlıyordu. Okul günlüğü 2. Dizi yazının ikinci bölümü çok merak edildi. Gelen mesajlardan anlamıştım. Merak edilecek ne vardı ki? Polisiye bir gerilim öyküsü yazmamıştım ki ikinci bölümde neler olacağı beklensin. İlk yazı şöyle bitiyordu. Zil çaldı, ders başlıyordu. Evet, zil sesinden sonra başlayan bir derste merak edilecek ne olabilirdi ki? Anladım ki çok şey vardı. Sınıf arkadaşlarım sıralarında otururken dışarıdan nasıl göründüklerini ama daha önemlisi dışarıda kalanlar artık kendileri için çok uzaklarda kalan bir mazide şimdi neler yaşandığını merak ediyorlardı, anlamıştım. İkinci gruptakilerin duyguları sıradan bir merak gidermenin ötesindeydi. Kendileri için çok uzaklarda kalan bir mazi mi? Yoksa bir daha asla yaşanamayacak ve geri dönülemeyecek zamanlar mı? Belki de içten içe bir öykünme, hayıflanma belki de. Ben döndüm. Hayır, gençleşmek, gençliğime dönmek falan değil mesele. Hayır, bu mümkün değil. Ben elbette hala şimdiki yaşımdayım. Lakin 1970'lerin başındayım. İnsanın yaşadığı zamanı, yaşadığı koşullar belirler, öyle değil mi? Yazının sonunda bu bahse yeniden döneceğim. Ama nerede kalmıştık? Evet, zil çaldı, ders başlıyordu. Başladı. 5 numaralı amfi 400 öğrenciden fazlasını alıyordu. Sıraların büyük bölümü doluydu. Öğrenciliğimin yanı sıra bir yandan da vakıf üniversitelerinde ders verdiğim için aradaki fark dikkat çekiciydi. Ne zamandır bu kadar kalabalık bir sınıfta bulunmamıştım. Ancak daha önemli olan bu kadar kalabalık bir sınıfta yoklama yapmanın imkansızlığına rağmen herkesin yoklama yapılacakmış gibi tam ders saatinde yerlerini almalarıydı. Üstelik kürsüdeki hocayı, İdare hukuku hocası Profesör Zehreddin Aslan çıt çıkarmadan dikkatle izliyor ve durmadan not alıyorlardı. İlk hafta kaloriferler yanmamıştı. Hava gerçi iyiydi ama geçen yılki ısınma problemlerini hatırladıklarından herkeste bir tedirginlik vardı. Ancak havaların iyice soğuduğu gün sabah 5 numaralı amfi haddinden fazla sıcaktı. İstanbul'u beklediği söylenen çetin kışa dair haberler düşünüldüğünde bu durum iyiye işaretti. 5 dakika ara zili çaldığında koridorlarda yaptığımız sohbetler, ders kitapları kadar derslerde tutulan notların da ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyordu. Bunun çaresini bulmam gerekiyordu. Lakin sınıf arkadaşlarım da yardımcı olacaklarını söylediler. Oluyorlar da, yaşasın. Koridorlar, daha ilk gün, ilk ders arasında İstanbul Üniversitesi için olmaması eksiklik sayılacak durumla da karşılaştım işte. Birkaç öğrenci ellerindeki bildirileri uzattı. Sevdikleri hocalardan Hüseyin Hatemi'nin emekliye ayrılmaması için imza topluyorlarmış. Yahu daha okula adım atalı bir saat olmadı, imza ile başlamayalım dedim, güldüler. Sonra yine gelecekler. Ertesi gün koridorda Hatemi hocaya rastladım. İmza işini anlattım, o da güldü. Siz yeniden başladınız, ben bu sene mezun oluyorum dedi. Söz verdim, o teklerin hocası, ben çiftim ama bir dersini mutlaka izleyeceğim. Ama ben hocalarımdan memnunum. 35 yıl önce de, bugün de. Hocalarım. Yıl 1970. Anayasada Tarık Zafer Tunay'a, cezada Sulhi Dönmezer, iktisatta İdris Küçük Ömer ve Medeni'de, hocaların hocası Hıfzı Beldet Veli Dedeoğlu. Yalnızca üniversite kürsülerine değil, Türkiye'nin bilim tarihini adlarını silinmez harflerle yazan, bu efsane hocalardan birkaç sözcük olsun duymuş olmak ne ölçüsüz bir mutluluk, ne büyük bir şans. Hele Veli Dedeoğlu, boynuna taktığı özel bir mikrofon sistemiyle kürsüyü boydan boya dolaşarak tadına doyulmaz dersler anlatan beyaz yeleli 70'lik delikanlı. Kürsüler aynı kürsüydü. O kürsülere bakıyordum ki bizim sınıftaki çocuklardan biri geldi. Belki de hepsinin merak ettiği soruyu sordu. Bizimle olmanız çok güzel, çok sevindik. Ama neden yeniden başladınız? Bitirince ne yapacaksınız? Hatta bitirebilecek misiniz? Bu sorunun cevabını ve hayata dair başka cevapları da yazacaktık ama yerimiz tükendi işte. Lakin devam edecek. Okul günlüğü 3. Okul devam ediyor. Araya bayram tatili girdi. Yeniden sınıfa dönmek güzeldi. Havalar şimdilik iyi gidiyor. Ancak daha önce yazdığımız gibi kaloriferler konusunda her amfide durumun aynı olmadığı anlaşılıyor. Ders dinlerken neyse de yarın vizeler başlayınca soğuk bir ortamda parmaklar iyi işlemeyebilir. Dün kantinde muhabbet uzadı gitti. Çaylar da demliydi, tostlarsa lezzetli. Ancak tartışma ondan da hararetliydi. Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin vakıf üniversitelerine bakışı söz konusu olunca tartışma bitmek bilmedi. Çoğunluk ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim gördüğünü ve bunun da anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylüyor. Yine de aralarında hayır, vakıf üniversiteleri olmasın diyen bulunmuyor. Vakıf üniversitelerinde az sayıda öğrencinin bulunduğu sınıflarda pratiğe yönelik ve sorgulayan aktif bir öğrenim yapılabiliyor olması özendiriyor. Ancak burada bu tarihi üniversitenin çatısı altında kalabalık sınıflara rağmen özveriyle ve öğrencinin ilgisini sürekli canlı tutacak bir sıcaklıkta ders anlatan hocalarından da memnunlar, memnunuz. Okuduğu üniversiteye son model arabalarla gelen, kredi kartı harcamaları 100 milyonları aşan öğrencilerin varlığı, eleştiri konusu daha çok. Ama bu tespit, hastalıklı bir hasetlik duygusu yaratmış değil. Bir tespit sadece. Yoksa, burada bu tarihi ve köklü üniversitenin çatısı altında da herkes mutlu olabildiğince. Çaylar demli, tostlar lezzetli, masaya serili gazetelerde ciddi köşe yazıları ve önemli haberler okunuyor bir yandan. Bir zamanlar vakıf üniversiteleri yoktu. Özel yüksek okullar vardı 60'ların sonlarında. Yani benim üniversiteye girdiğim yıllarda. Hatırlıyorum, Beyazıt Meydanı'nda bir öğrenci gösterisi yapılmıştı. Şöyle bir pankartın fotoğrafı gazetelerde yayınlanmaya değer bulunmuştu. Özel hukuk mu? Özel harbiye ne zaman? Bu kadarı da olmaz demeye getiriliyordu. Yani adalet sisteminde görev alacakların özel fakülteden mezun olması akıl dışı bulunuyordu. Zaten kimse olacağına da ihtimal vermiyordu. Ama oldu. Belki de o pankartı taşıyanlardan bazılarının çocukları şimdi özel hukukta okuyorlar. Kim bilir? Zaten başka şeyler de yoktu benim üniversiteye girdiğim 60'ların sonlarında, 70'lerin başında. Türban sorunu yoktu mesela. Radyo hala dantelli örtülerin altında saklanmayı hak eden en değerli eşyaydı. Televizyon mu? Zaten haftada 2-3 gün. Akşamları 1-2 saat. Ayrıca kimin evinde vardı ki? Cep telefonu mu? İstanbul'dan Ankara'ya telefon etmek için santralin başında saatlerce beklemek gerekirdi. Telgraf en önemli haberleşme aracıydı. Uzun kuyruklar oluşurdu telgraf memurlarının önünde. Bilgisayar mı? Sınırlı sayıdaki kişi ve kurumların dışında herkes için bilgisayar, Amerika'dan ve Avrupa'dan ulaşan gazete haberlerinin imrendirici konusuydu. Yoksa kompüter mi demeliyim? Vietnam Savaşı devam ediyordu. Avrupa'nın haritasını görseniz tanıyamazdınız. Sovyetler Birliği'nde Brejnev esip gürlüyordu. Daha Arafat bile çıkmamıştı dünya siyaset sahnesine tam olarak. Çünkü Ürdün, iç savaşı patlak vermemiş, Karaeylül, Münih Olimpiyat Köyü'nü basmamıştı. Brezilya'da Pele, Türkiye'de Metin Oktay son gollerini atıyordu. Daha uzar gider ya, bitirelim. Üsküdar'dan Kabataş'a geçmek için araba vapurunu beklemek zorundaydınız. İki köprü de yoktu daha. İstanbul'un iki yakasını köprüsüz düşünmek ne tuhaf. Ve fakat, değişen bunca şeye karşın, İstanbul o zaman da çok güzeldi. Belki daha da güzel. Sonbahar hep güzeldi. Çaylar da öyle. Ve son. Okul günlüğü 4. Yollar kapanınca yola çıkılmaz olur. Yolların değeri yollar kapanınca belli olur. Oysa düşündüğünüzde nedir ki yollar? Gideceğiniz yere sizi götürendir yollar. O kadar. Önemsizdir yani. Asıl olan gideceğiniz iştir. Varacağınız evdir. Buluşacağınız randevudur. Okuldur, sinemadır, lokantadır, postanedir, hastanedir. Otobüs durağına kadar yürüyeceğiniz mesafe, otobüsten ineceğiniz son durağa kadar geçecek dakikalar. Dakikalar işlemese, zerrece önem verilmez altınızdan kayıp giden şeritlere. Akıllarda hep varılacak menzil, bir an önce, o kadar. Nedir ki yollar? Lakin, kar, gün gelir, aşılmaz engeller koyar bütün vuslatların önüne. O zaman anlaşılır yolların kıymeti de. Ne zaman bir sual edilse, nereye varmak istiyorsunuz hayatınızda? Menziliniz nedir diye ısrarla, cevabımız hep aynı olmuştur tekrarla. Bilmiyoruz. Yola çıkıyoruz yalnızca. Asıl olan varacağımız yer olmadı hiçbir zaman. Asıl olan yoldu ve yolculuktu her zaman. Yolun ve yolculuğun kendisi. Şimdi kar yolları kesti bir anda ve işte hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı. Varılacak menzilin yaşanan anda. Yoldan önemli ne vardı ki? Yoldan yaşamsal. Meslek yaşamımızın zorlu labirentlerinde yolumuzu ararken de böyle oldu bu. Son üniversiteye dönüş macerasında da. Ne diye daldın kitapların içine, ne diye oturdun ahşap sıralara yıllar sonra diye soranlar olduğunda, bitirecek misin gerçekten, hatta bitirip de ne olacak ki diye soranlar olduğunda, cevabımız aynı oldu hep. Okul yolu okulun kendisinden heyecan verici oldu her zaman. İşte şimdi okul yolu kapanmışken başka sual kaldı mı sorulacak? Başka sınav kaldı mı verilecek? Ne oldu şimdi? Yoksa siz sonunu bildiğiniz romanları okumayanlardan mıydınız? Sırf sonunu biliyorum diye bir romanı baştan alıp yeniden dolaşmadınız mı yoksa satırlar arasında? Yoksa siz sonunu öğrenince beyaz perdenin görkemli maceralarını eşlik etmediniz mi bir daha? Unutulmaz sahneler arasında. Biz okuduk, biz baktık, bir daha, bir daha çıktık unutulmaz filmlerin yolculuğuna. Hadi mevsim kıştır diye, hadi her yer karla kaplıdır diye, dünya sinema tarihinin en görkemli kar filminden bir misal düşelim şuraya. Uçsuz bucaksız bir beyaz tablonun içinde ve Sibirya steplerinde kimsenin olmayan topraklara at arabasında yapılan yolculuk ya da karları yara yara Urallara giden kara kırmızı trenin yolculuğu nasıl unutulacaktır, sonu bellidir diye. Doktor Jivago, buzlar arasındaki ateşli bir devrimin ve ateşli bir aşkın hikayesiydi. Hem o devrimin tarih içinde vardığı menzilin sonu hazin oldu, hem de içindeki aşkın. Şimdi o yolculuk yapılmamış mı sayılacak? Ne olacak? Yolcular yaşamamış mı sayılacak bu hayatın hiçbir yerinde? Hem aşk hem de devrimde. Kar yolları kapattı ülkenin dört bir yanında. Şimdi karları kürüyorlar. Güneşin yolunu gözlüyorlar. Birkaç güne kalmaz açılır nasıl olsa. Lakin ya gideceğiniz yerde beklediğiniz yoksa gerçekte, ya da kim bilir siz daha menzile varmadan kapanırsa taksimetre? Evet, birkaç güne kalmaz açılır yollar nasıl olsa. Siz olun, yolların kıymetini bilin. Bir yere varmasa da. Her şey için çok geçti. Herkesin bir 12 Eylül hatırası vardır. Bizim hatıramızsa 11 Eylül saat 15 sularına dairdir. 12 Eylül'ün saati de aslında sabaha karşı 4'te değil, bir gün öncesinden vurmaya başlar. Belki yıllar öncesinden kurulmuştur da, tiktakları artık o dakikalarda duyulur hale gelmiştir. Bir gün önce yaşananlar, 12 Eylül'ün geliyorum diyen bir darbe olduğunun delilidir. 11 Eylül saat 15'te, Kavaklıdere'deki TRT binasında yapılan haber toplantısı, sanki habercilerin darbe gecesine hazırlık toplantısıdır. Zaten bir süredir fırtına öncesi bir sessizlik başkentteki havaya hakimdir ama o gün, o dakikada artık her şey ayan beyan belli olmaktadır. Zamanın haber dairesi başkanı son derece sakin bir sesle, "Arkadaşlar, bu gece göreve gelmeye hazır olun, size aldırabiliriz," der. Başka da bir şey demez. Herkes hiçbir şey olmamış gibi işinin başına döner. Yıllardır ateş çemberinin içinden geçerek yaşayan bir haberci kuşağı için hiçbir şey şaşırtıcı değildir artık. O sıralarda TRT'nin en başarılı haber sunucusunun Genelkurmay'da enterne edildiği ise sonradan duyulacaktır. Bizim gibi muhabirinden kameramanına kadar haber merkezindeki herkesin 11 Eylül öğleden sonra haberdar olduğu bu olağanüstü durum alarmından Ankara siyasi elitinin haberinin olmaması mümkün müdür? Tarihi anekdotlar kulaklara fısıldandığını ama nedense ihtimal verilmediğini söylüyor. İhtimal mi verilmedi yoksa her şey için çok mu geçti? Galiba ikincisi. Bugünlerde 12 Eylülcülerin yargılanması için zaman aşımı yaşandığını ve artık çok geç kalındığını söylüyor kimi hukukçular. Yanlış. 40 yıl geç kalınmış filan değildir. Asıl o gün 11 Eylül'de öğleden sonra her şey için çok geç kalınmıştır. Ve o gecikmeyle Türkiye'nin ve hepimizin hayatlarından tam 40 yıl çalınmıştır. Hepsi bu. pencere. Penceremi terk ediyorum. Çok zor olacak ayrılık besbelli. Bütün ayrılıklar gibi. Tam 3 hafta, tam 21 gün hayata baktığım pencere bu. Yatağımın tam karşısında. Her sabah daha kimsecikler uyanmadan, hemşireler, doktorlar ve 3 hafta başımdan ayrılmayan sevgili eşim odama girmeden önce ben günün ağrışını bu pencerede karşıladım. Gün bu pencerede başladı, bu pencerede devam edip gitti ve bu pencerede bitti. Karşıda binaların ve ağaçların arasından, stadın önünden küçücük bir kısmı görünen E5 karayolunda araçların akışını bu pencerede seyrettim. Çoğu kez kavurucu sıcaklarda, nadiren kapalı ve yağmurlu havalarda hayat olanca hızıyla akıyordu dışarıdakiler için. Ve akşam bu pencerede oluyordu. Güneş bu pencerede batıyordu. Gece ürkütücü yalnızlığıyla bu pencereden içeri sokuyordu başını. Lakin tam o sırada ben sayısız iğnelerin, ağrı kesicilerin sonrasında ve bedenimin hatırı sayılır bir kısmını saran sargıların kuşatmasında huzursuz uykulara teslim oluyordum. Ve sonra yine sabah, güne yine bu pencerede uyanıyordum, kimsecikler uyanmadan. Aslında penceremi daha önce yazacaktım. Lakin sağ elim daha yeni kalem tutmaya başladı. Vedaya bir gün kala. Yattığım yerden 100'e yakın binanın cephesi ya da çatısı görünüyor. 6 minare, 3 bayrak, 8-10 ağaçlık bir yeşil kümesi. Geride çok yüksek olmayan ve boylu boyunca uzanan tepeler. Mavi bir gökyüzü ve ara sıra bu gökyüzünü dolduran bulutlar. Manzaramın hepsi bu. Pencereden görünen bu. Bu uzaklıktan tek bir insan silüeti bile fark edilmiyor. Hayatın aktığını anlatan tek belirti yoldan geçen araçlar. Yoksa o araçlar ve nadiren esen rüzgar da olmasa pencerem sabit bir fotoğraf gibi duracak duvarda. Oysa o pencerenin hemen 1 metre kadar ötesinde bir başka pencere var. Boyutları daha küçük. Ama komşu pencereden çok daha hareketli, çok daha renkli. İçindeki manzara da sürekli değişiyor. İnsan da bol, her türden, her cinsten. Üstelik büyük pencerem gibi sessiz de değil. Hayli gürültülü, şen, şakrak, cıvıltılı. Büyük pencerem tüm görkemine karşın ötekinin yanında boynu bükük, öksüz çocuk gibi kalıyor. Televizyon onun adı. Oysa küçük pencereden de, büyük pencereden de görünen manzara benim ülkeme ve dünyama ait. Bizim dünyamızın parçası. Hangisi gerçeği yansıtıyor, hangisi hakikatin ta kendisi? Tam küçüğü büyüğüne galebe çalarken elim bir uzaktan kumandaya değiyor. Küçük pencere kararıyor. Büyüğünde hayat ver devam. Siz her gün, her sabah, her öğle vakti, her ikindi, her akşam ve her gece dünyaya hangi pencereden bakıyorsunuz? Onca rengi ve bunca sesi bir düğme susturmaya yetiyor. Oysa rüzgarın önünde ağır ağır sallanan ağaçların ve savrulan bulutların devinimini kim durdurabilir? Birisi hayatı kapama tuşuna basmadıktan sonra. 8. ayrımın sonu, sayfa 146.